Ramazan Hatıraları. Yazan Ahmet Rasim. Eski Ramazanlarda iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısıydı güllaç, özellikle kaymaklısı. Güllaççılar senede 2 ay çalışırlardı. Güllaç dökme işine başlamadan önce ocağın 3 köşesine birer parça un, şeker ve tuz atarlardı. Buna pirin hediyesi denirdi. Ondan sonra 1 Fatiha, 3 İhlas okuyarak güllaç dökülürdü. Güllaç nişastadan yapılır. Bir çuval nişastaya 150 okka mıcır, kalburdan geçmiş olan kömür kırıntısı demektir ve 20 okka odun kömürü gerekir. Önce mıcır düz bir yere yayılır, üzerine kömür konup yakılır. Ocak bu suretle hazırlandıktan sonra üzerine ince demir çubuklar konur, bunun üzerine de geniş tavalar yerleştirilir. 2 kepçeye 1 kaşık ararot, 2 kaşık un konur. Tavaların altı mum yağıyla yağlanır. Yumuşak ve temiz bezlerle sıcak sıcak silinir. Bundan sonra tekrar ısıtılan tavaların içine tavuk tüyüyle, zeytinyağıyla karışık yumurta sarısı sürülür. Tavalar bir daha silindikten ve tekrar ısıtıldıktan sonra yine tavuk tüyüyle su serpilir. Su pirelenmeye, yani hafifçe kaynamaya başladığı zaman tava kepçeye yaklaştırılır ve kepçenin içindeki madde boşaltılıp tava tekrar ateşe tutulur. Dökülen sulu hamur pişerek güllaç olur. Güllacın tavaya temas eden tarafı parlak, diğer tarafı biraz donukçadır. Güllaççılık çok temizlik ve titizlik isteyen bir sanattır. Güllaççıların piri Ömer Helvai'dir. Zengin fakir herkes akrabasını, komşusunu, ahbabını iftara davet ederdi o zamanlar. Öyle ki memurlar mahiyetindeki memurları, kalem amirleri, yanındaki katipleri, tüccar ve esnaf yazıcı, kalfa ve çırak gibi müstahdemlerini davet ederlerdi. Aşçıların ücretleri Ramazan'da 2 misli olarak verilirdi. Ramazan'ın ilk haftası içinde dost ve ahbab arasında davetsiz olarak iftara gitmek bir hürmet olarak kabul edilirdi. Ramazan'da şehzade dairelerine, sultan saraylarına ve kadı efendilerin yalılarına münasebetleri olan her sınıf halk, hoca efendiler, şeyhler, medrese talebeleri ve fakir dervişler iftara gider, derecelerine göre hediye ve para alırlar ve önemli memuriyetlerde olanlar da nazır ve vezirlerin konaklarına iftara gitmeyi adeta resmi bir mecburiyet sayarlardı. Beyazıt'ta Yangın Kulesi iftarları Ramazan'ın 20'sinden sonraya rastlardı. Sebebine gelince ay küçülmeye başlardı ve gökyüzü fazla aydınlık değildir. Yıldızlar ve gökyüzünden yere inen ve minarelerde toplanan kandillerin ışıkları aydınlatırdı gökyüzünü. Yangın kulesinin seyir alanı oldukça geniştir. İstanbul seması bir pırıltı deryası içinde yüzerdi orada. Mahyalar yangın kulesinden yeryüzüne serilmiş nurlu yazı levhaları gibiydi. Yangın kulesi iftarına davet edilenler iftara 1 saat kala Beyazıt Camii'nde toplanır, yavaş yavaş kuleye çıkardı. Oruç haliyle çıkmak hayli zahmetli olurdu, ancak çıkınca manzaranın güzelliği bu zahmeti unuttururdu. Belki 15 sene evveldi. Merhum baba yaverle hem yemek hem de misafir meraklısı olan bir zatın iftarına davetliydik. Baba sahibi hanenin hüsnü tabiat ve nezaketini bildiği için daha yolda metiyatta başladı. Kalın, iştahengiz dudaklarını şapırdatarak neşesinden güldükçe, koca karnını oynatarak vücudu mülahhamıyla 2 tarafa yalpa vurduğu sıralarda, kesik kesik sesiyle, ''Aman Allah, aman Allah, geçen sene çifte hindi fırını vardı, sırt sırta vermişlerdi. Dün eteğini öptüm, merak etme, hem ondan var hem de sakız muhallebisinden'' dedi, gibi şahsına has yerinmelerle bizi de imrendiriyordu. Filvaki sofraya dizildiğimiz zaman, iftariyenin revnak ve tenevvuğu cümlemizin malumu olan hüsnü tabiatın asar zarifesine işaret ediyordu. Zeytin, peynir, reçel, pastırma, sucuk, turşu, hardelya, havyar, balık dolma ve tuzlamaları, çörek, simit, pide, envai zevke şikenperveriyi müstarak iltifat edecek surette istisar edilmişti. Baba bu takıma rüzgar diye pek el uzatmadı. Hakkı da varmış. Çünkü o koca gümüş tepsi kalkınca kepçeleri son derece zarif, kendileri gayetle musallaha üç büyük çorba kasesi kondu. Konar konmaz evvela işkembeden, onu mütakip tavuk hindi suyuyla yapıldığında icma-ı tabbahan vaki olduğu renk ve bu yib-i bahanesinden anlaşılan şehriyeden, ondan sonra da düğün çorbasından adeta bildiğimiz gibi birer kase dikti. Her kase ağzından ayrıldıkça göğsünü okşuyor, bize yumuşatır diyordu. Bir aralık sol eliyle gizli bir harekette bulunduğunu hissettim. Pantolonunun mani tahammül olacak engel ve düğmelerini çözüyormuş. Çorbalar kalkıp da ortaya en derin yumurtası gelince kaşığa davrandı. Ekmeğe kim bakar? Biz tabağımıza birer miktar alır almaz lengeri önüne çekti. Gözler o siyehlika üzerinden garip dönüşlerle fırladığı halde ağız, çene bir hareket-i muntazamaya taban gelip gidiyor, arada bana işte bu yumurta mide döşer diyordu. İyice hatırımdadır, pideli kebaba da ikbal buyurdu. Emir dolmaya limonu bol gezdirerek bayılırım diye girişti. Gelen turfanda bir sebzeden de yüz çevirmedi. Kaymaklı elmasiyeye, işte yürek oynatan bu aspadır teranesiyle saldırdı. Sofrada gülmeden kırılmayan kim kalıyordu? Görülecek bir manzaraydı. Elleriyle göğüs etlerine hamle ettikçe kopan parçalar an-ı vahitte ağzına gidiyor, bir iki çevrildikten sonra kayboluyordu. Bu 70'lik 75'lik obur bir aralık etrafına "Yem var mı?" istifsarıyla bakındı. Kim yiyecek? Bu sofrada tepsiyi önüne çekti. Dakika be dakika hindilerin iskeleti tebarruz ediyordu. Butlar, deriler, sırtlar, boyun halkaları sıyrıldıkça garnitür hükmünde duran patates puflalarına da nedre taarruz oluyordu. Bu keşmekeşi bir misal arasındaydı ki sahibi hane "Baba, muhallebiden yemeyecek misiniz? Senin için ayrıca bir tabak yaptırdım," dedi. Boğulacak zannıyla korktum. Ağzı o kadar doluydu ki söz söyleyemiyordu. Yalnız cevap olarak gözlerini kapadı. Başını iki tarafa "Nasıl yemeyeceğim?" tarzında salladıktan sonra kaşığını da gösterdi. Lokmayı indirir indirmez "Yaralıyım, merhemden vazgeçemem." nidasıyla müheyyayı tedavi olduğunu söyledi. Velhasıl yedi. Muhallebiden sonra toprak kap içinde taneleri nar gibi kızarmış pilava varıncaya ne gelse yedi. Yedi ama siyahiye bir tutukluk arız oldu. Sofradan kalkamıyor, mıhlanmış gibi duruyordu. Yeni çıkma tiyatro komikleri ıslahatından olup gayet de dik yaka giyen, hatta yarı korseli şıkların vaziyeti şakuliyesini vasf yolunda da irad olunan baston yutmuş gibi bir şekli sabit aldı. Ya ver gık diyemiyordu, işaret etti. İç kuşağını çevirdiler. Yine işaret etti, koluna girdiler. Ağır ağır kaldırdılar. Ben tabiatını bildiğim için Poyraz tarafına nazır bir pencere önüne götürün dedim. Götürdüler. Sandalyeye nasıl oturduysa öylece kaldı. Fakat sahibihane bir türlü rahat edemiyordu. Asabı gergindi. Meraklı olduğu için yavere bir hal olur korkusuyla uğunup duruyordu. En nihayet bana "Canım birader, gidelim soralım, bir ilaç milaç ister mi?" diye ibram ediyordu. Halbuki ne ilaç ister ne milaç. Bir saat uyusa kâfesini hazmederdi. Tabiat ve itiyadı böyleydi. Kendi ağzından işitmiştim. Sadr-ı Esbak Fuat Paşa'nın yanında kilerciyken, süferaya verilen 40 kişilik bir ziyafette böyle bir sofra tevzi edilecek terbiyeli paşayla fırında makarnayı cümlenin nazarı hayreti önünde ekl ve bel etmiş ve kendini bir saat kadar Poyraz'a verdikten sonra kilere giderek fatra hararetten dolayı iri billur kaselere yapılmış limonatadan bir hayli içmişmiş. Onun için ben hiç telaş göstermedim. Mağaza beraberce gittim. O zarif, o nazik mızban yanına kemali şefkatle yanaştı. Eliyle omzuna hafifçe vurarak "Baba, baba rahatsızsın, bir şey ister misin? Sana bir şey aldırayım mı?" dedi. Onun tabiri veçile "Aman Allah! Yaver ne hale gelmişti. Yüz siyahlığını kaybetmiş, dudaklar mosmor olmuş, titriyordu. Sandalyede ilk aldığı vaziyeti kaybetmediği cihetle elleri dizlerindeydi. Ev sahibinin hitabı üzerine gözlerini açtı. Damar damar kan bürümüştü. Zavallı dostum hala "Bir şey ister misin? Konyak vereyim mi?" diyerek müstereymaneye yüzüne bakıyordu. Birdenbire gürültülü bir ses aksetti. Gelen cevap şöyleydi. "Konyak istemem. Elleriyle iri bir parçayı işaret ederek, bir parça kızarmış ekmekle kaşar peyniri daha hazımdır. O da irkildi bende. Fakat muhibbim sapsarı olmuştu. Buz gibi kesilmiş elleriyle ellerimi tuttu. Bana gel, al şu parayı ver şu fellaha, evden çıksın gitsin şimdi bayılacağım, dedi. Bana öyle geliyor ki Ramazan geceleri alemleri sahuru beklemek, hatta temcidi ifa ettikten sonra sabah namazını da kılarak ihya-i leyal eylemek maksadıyla vakit geçirmek itiyadının icat gerdelerinden biridir. Ben kendimi bilir gibi olduğum ve ekseri hatıratını hemen noktası noktasına muhafaza ettiğim 50 sene mukaddem Ramazan denildi mi, bundan anladığım mana evvel emirde davul çalmak, onu müteakip minarelerde kandil yakılmak, mahya kurulmak, bayramda mükemmel olmak üzere orta halde kılık kıyafet düzülmek, geceleri fener önde biraz uzakça yerlere misafirliğe gidilmek, arada sırada komşunun büyük oğlu veya efendisi, olmazsa mahallede saka, bekçi yamağı yahut her evin ayak işlerini görerek geçinen mahalle lalası delaletleriyle kara göze gitmek, gündüzün kadınların gidebildikleri camilerde dolaşmak gibi seme, basara, sırta, boğaza, zevke, gezginciliğe ait şeylerin her kaç gün olursa devri tevahlisi hulul etmiş olduğuydu. Şu halde ben bile eyyim-i adiye gecelerine nispetle Ramazan gecelerinde uyku miyatlarında mühimce tadilat yapardım. Şehzade Camii burnumuzun dibinde olduğu halde validenin teravih için gittiğini derhatır edemiyorum. Fakat bazen pek ziyade rica ve esramım ve evde taraftar bulabildiğim şunun bunun delaleti üzerine beni komşu Hacı Nine'nin beraberce sürüklediği kızı geliniyle yollardı. Yollardı ama bin tembih bin tehditle, bağusuz çift oruç tuttuğum günün gecesinde. Böyle cami aşırı gitmek de benim için bir temaşaydı. Hacı Nine de yeldirmeyi sırtlayınca, feneri yakınca gitmezdi. Onun da kendisine mahsus bir gidiş merasimi vardı. İftarı eder, akşam namazını kılar, köşeye çekilir, çekmecesi iri yazılı kocaman Musaf-ı Şerif'i önüne gelir, başını örter, gözlüklerini takar, okumaya başlar. Kolay mı sabah akşam okunmazsa Kadir gece saatim yetişir mi? Hacı Nine Kur'an okurken söz söylenmediğini bildiği için gözlüklerinin üzerinden bakarak ya ufak bir tebessümle bana az kaldı, sabırsızlanma, şimdi gideriz müjdesini mülhem gözkaş işareti verir yahut yemek üstüne su içmek de iyi değil ama börekte biraz tuzlu olmuş, susattı, derdi. Israrını müşir kızına veya gelinine bakarak eliyle evvela midesini sonra dilini göstererek la teşbih, tıpkı bazı erbab-ı müdamın verdikleri içmek işareti gibi bir parmağını sallaya sallaya, evvelce için için okuduğu halde o esnada cehren okuya okuya su isterdi. En latifi duracağı yere yaklaşınca yine bu tarzda verdiği uzun uzun işaretlerdi ki bunlarla geliniyle kızı bir yeldirmemi hazırlayın. Siz de hazırlanın. Fenerde mum var mı? Kapının önüne baktınız mı? Halil gelmiş mi? Duvarı vurun onlar da hazırlansınlar gibi türlü türlü emirler asu telakki ederlerdi. Ben Hacı Nine'yi pek severdim. O da beni severdi. Her vakit ben onun elinden öperdim, o da benim yüzümden öperdi. Bahususta Kur'an okurken karşısında diz çöker, bit gibi lal oturduğumu pek severdi. Hatta durak yerlerin ekserisinde yine gözlüğünün üzerinden baka baka okuduklarını bana üfler, ben de o öğrettiydi, ellerimi yüzüme sürüp kabul ederdim. Kıraat bitti mi musafı kapar, dudakları oynaya oynaya beni yanına çağırır, bu defa yüzüme uzun uzun üfleyerek, Cem ümmeti Muhammed'e hibe eyledim, ihsan et ya Rabbi der, ikimiz de bir anda amin deyip ellerimizi yüzlerimize sürerdik. Artık ondan sonra söz başlardı. Hadi oğlum gidelim, ezan okunuyor. Hem yeldirme giyinir, hem kızıyla gelininin tuvaletine bakar, ikisi de ablak yüzlü oldukları halde kalın başörtülere sıkıca büründükleri için kaşsız, alt dudaksız birer şemame suretli olurlardı. Hacı Nine daha evdeyken öne düşerdi, sofada, merdiven başında, ortasında, sonunda, kapının önünde, kapıdan çıkınca yine okur, üfler, hemen daima Rabbim sana ısmarladım der, yürürdük. Halil Ağa gündüzden tembihli olduğu için uğrayacağı evleri bilirdi. Biz kapıdan çıkar çıkmaz feneri kaldırır, komşudan gelenleri gösterir, giderken diğer evleri çalar, gecesine göre çoluk çocuk 10-15 kadar cemaat toplardı. Biz Şehzade Camii'ne çok yakın otururduk. Onun için bir döner, bir daha döner, Akif Paşa merhumun muhteri konağının beri tarafındaki zincirli küçük kapıdan meydana çıkardık. Minareler katmer katmer kandil kuşanmış. Burmalı mescit gibi tek sıra değil. Ne kadar hoş. Meydandaki usturacılar kapalı ama biraz ilerideki kahveler, koca cam fenerlerle aydınlık. Bağıran bağırana. Dut gibi şekerli bir. Havuzbaşı şekerli bir. Taflan altı kesme üç. Kadınlar cümle kapısından girmezlerdi. Karadeniz kapısından gündüzleri saklambaç, esir almacı oynadığımız esnada tırmanıp saklandığımız koltuklar tarafındaki kapıdan girerlerdi. Halil Ağa muşamba feneri indirir, herkes ayakkabılarını çıkarır, koltuklarındaki terlikleri giyer, ondan sonra söndürür. O ağır meşin kaplı perdeyi açar, birer birer gireriz, gireriz ama hal malum. Cemaatimiz içinde ne kadar çocuk varsa, cümlesinin bilekleri kadınlardan birinin elinde. Girince ya sağa veya sola doğru ilerler, kadınlara mahsus olduğu için nispeten tenha bulunan iç koltuklara dizilirdik. Merak bu ya, ben de top kandili severdim. İsterdim ki teravih bitinceye kadar onun altında oturayım. Mahaza Harimi Camii'deki mehabeti samitane bana bir haşyet verir, arada sırada birdenbire yükselen sesler ürkütürdü. Bağsus cemaat sıklaşıp ileri ileri mütekasip oldukça, muntazam saflar teşkil ettikçe, bunca kimsenin bir şeye, bir huzura karşı edibane, müteabbidane, hatta hiçbir tarafa bakmaksızın eğilip yere kapanması, kalkması, oturması, kendi kendine okuyup, Hacı Nine ile beraber yaptığımız gibi ellerini yüzlerine sürerek üflemesi, dudak oynatırlarken Allah, Sübhanallah dedikleri gibi tesbih tanelerini de birer birer çekmeleri, bazı bazı ellerinde dizde, bazı bazı kulakta bulunması, müezzin mahfili denilen yüksek mahalden iki de birde yüksek bir sesin kısa uzun aksetmesi üzerine, bütün cemaatin aynı hareket, aynı vaziyette görünmesi, aslını bilemediğim halde tesirini pek derin hissettiğim bir sükût-ı ammik arasında, taha önde, yalnız başına, aynı surette duran imamın okuyup, ben annemden korktuğum gibi, annemin de virdi zebanı olan, ondan pek ziyade korkarım dediği Allahu Ekber nidasını bir, Allahu Ekber lafzayı celalet neşurunun takip etmesi. Daha, hiç anlamadığım bir takım elfaz ve kelimatın tekrarı çocukluk zihniyetimi durdururdu. Ondan sonra rükûlarda safların aldığı şekli inhinayla, yine o safların zemin üzerinde hasıl ettiği evza-ı sücuttan doğrusu pek ziyade korku duyar, hatta bir iki defa temaşa edebildikten sonra ben de görüp korkmam diye secdeye varırdım. Mahaza cami derununda benden daha haşarı, yaramaz, adeta terbiyesiz öyle çocuklar da bulunurdu ki, bunlar secde esnasında şunun bunun sırtında takla bile kılıp, arsız arsız gülüşerek kaçarlardı. Ben bunları gördükçe bir defa Hacı Nine'ye, bir defa da anneme söylediğim zaman aldığım cevabı iyice hıfz etmiş olduğum için çarpılacaklar derdim. Filvaki bir kere de gördümdü. Efrad-ı cemaatten biri secdeden fırlayıp bu külhanilerden bir ikisini döve döve kapıdan attıydı. Hacı Nine namazı oturup kılardı. Biraz şişmanca olmakla beraber dizleri ağrılıydı. Bol geniş başörtü arasında iki fırlak gözlük, düşük bir burun, büzme, mihter bir ağızdan sonra koyu nohudi yeldirmesinin örttüğü omuzlar, ondan sonra göğüs üzerinde kavuşmuş, Yemen akiki altın yüzüğüyle Mekke halkasının birer birer silki benanında duran elleri, bir de karın ve gövdenin teşkil ettiği kaide-i vasiya görünürdü. Mendili, tesbihi yanı başında durur, her selam verdikçe üflerdi. Bana sorarsanız ben teravihten ziyade mahya seyrine gidiyordum. Hacı Nine vakıfı bahl olduğu için Halil'i bu işe memur kılar, zavallı adamcağız tesbihini duasını bırakır, gelir, kaç çocuksak cümlemizi dışarıya alır, kendi kahveye oturur, kahvesini içer, bizi de gözetlemek şartıyla salma bırakır. Artık bende gözler semaya dikili kalırdı. Mız mız mahyacı, herkes camiye çıkıyor, hala kandil görecek. Yazı bilmediğim için o zamanlarda iki minare arasına sıkışmış sallanır duran, Safa geldin, merhaba, ya şehri Ramazan gibilerine gayet bigane dururdum. Benim istediğim mahyafların meşhur olanı altında balık yüzen köprü veyahut hünkâr kayığıydı. Rahmetli Hacı Nine, o bizden bir çareydi, mahyayı göremezdi bile. İki gözlükle gözü önündeki sırık gibi yazıları okuyamayan 10-15 metre yükseklikteki resmi nasıl görebilir? Onun için sorardı. Yazıysa sorup ezberlediğimizi söylerdik. Hatta bir gün "Ya Fettah kurmuş" dedikti de kapının önüne kadar cümlemizi "Ya Fettah" çağırttıydı. Sonradan öğrendim. Meğer rahmetli kocasının da adı Fettah'mış. Devri Abdülmecid evvellerinden, yani o zamanın tabiri veçiyle Ricali Devlet Aliye'den merhum Beyzade Bey'le mülaki olduğuma ne kadar sevindim. Ben çocukken o adeta bıyıklı Babali Efendisi'ydi. Fakat şimdi ikimizin de saçı, sakalı, bıyığı beyaz. Yalnız ben bu devirde şişman olduğum için ona nispetle toplu görünüyordum. Mağaza, farkı sin, uzun boyluluk, nahafeti beden, saç sakal beyazlığındaki tesaviyi az çok ihlal ediyor. Yalnız farkı sin mi? Hayır. Onun giyinişi, yürüyüşü, selam verip alışı, görünüşü, adap ve merasimi de benden eski olduğunu bilenlere anlatmaya kâfi gelir. Bakınız, verdiği selamın nezaketi, icrası şimdilerde bir yerde bulunmaz. Simasına kemali halavetle gelen o tebessüm bizim çehrelerde görünemez. Gözlerindeki initaf-ı mültefitane, eski terbiyemizdeki küçükler hakkında edilecek muamele-i taltifiyenin nasıl başlaması lazım geldiğini gösteriyor. Diyor ki, geç kalmış görünüyorsunuz. İnşallah da öyledir. Bu inşallah niçin efendim? Eliyle 5-10 adım ötede bulunan hanesini işaret ederek, tenezzülen iftara teşrifinizi istirham edebilmekliğim için. Estağfurullah efendim, minnettar buyurursunuz. Birdenbire tahatturuyla titredim. Pederimin konağında defaatle bulunduğum Ramazan akşamları bir sürat-i berkiye ile gözlerimin önünden geçmeye başladı. O ne iftarlardı, o ne cemiyetlerdi. Fakat bu alemler o kadar eskidi mi? Ben kaç yaşındayım? Yüzünde, 120'sinde veya 130'unda mı? Bana öyle geliyor ki benim 12 yaşımla şimdiki yaşım arasında geçen 43-44 senelik bir fasılayı zaman bu kadar derinlere gömülmüş olmayacak. Nefi'nin dediği gibi, göz yumup açınca zaman güzar eyledi. Ama bu kadar gerilere mi gidecekti ya? Bey'in ailesi de efradı da beni tanırlar. Hanenin bahçeye nazır olan büyük odasına girdiğimiz zaman zihnim o ehyam-ı güzeşteyi ihya ediyordu. Konağa validemle beraber giderdik. 12-13 yaşlarında bulunduğum hasebiyle iftarda selamlık tarafında bulunurdum. Saat 11'den sonra burasını ufaktan başlayan bir telaş alırdı. Beyefendinin iki siyahi kölesi vardı. Bunlar senelerden beri konakta terbiye görmüş, edip, işgüzar, usulü teşrifata vakıf kimselerdi. Birinin adı Yaver, diğerinin Dilaver'di. Bey'e dedim ki, Yaver'le Dilaver'i hatırladım. Evet, iki zavallı. Garip bir tesadüf müdür? Merhum bunları Mısır'dan almıştı. Birer yaş fasılaları varmış. Küçüğünün adı Yaver, büyüğünün adı da birer harf, birer hece ziyadesiyle Dilaver koymuş. Önce Dilaver, bir sene sonra da Yaver vefat ettiler. Sonra hizmetlerinde, bahusus eski sofra usullerinde pek ziyade mahirdiler. Sessiz, bastıkları işitilmez, ağızlarından efendim eksik olmazdı. Bendeniz küçük olduğum için o iftar tertibatını iyice hatırlayamıyorum. Benim hatırımdadır. Badel iftar lütfeder misiniz? Baş üstüne efendim. Mahaza biraz daha vaktimiz var. Hem de vakit geçmiş olur. Sizin böyle şeylere merakınızı bilirim. Onun için iftar topu gibi geciktirmek istemem. Fakat bilmem ki, oruç haliyle gülüştük. Maluma efendim, o zamanlarda iftar adeta mühim merasimi beytiyedendi. Adab-ı muaşeretimizde büyük bir mevki tutardı. Kibar ve ricalden davet edileceklere rütbelerine, sinlerine, mevki ve haysiyetlerine göre tezkireler yazılır, müntahap vasıtalarla yollanırdı. Eski münşiatlarımızda, el yazısı mecmualarda, bunların pek ziyade zarifane kaleme alınmışları vardır. Bunların emri tahririne masruf olan emek dolayısıyla iftar davetlerinin derece-i nezaketi anlaşılabilir. Siz de bunlardan elbette. Ma teessüf, yangınlar cümlesini aldı götürdü. Sofralar hatırınızda mı? Tamamen. Gerçi iftar sofraları selamlıkta kurulurdu. Ama bütün levazımı haremden verilir, hatta iftariye tepsisi büyük davetlerde mutlaka haremden çıkardı. Haremkileri saat 11.30'da tepsiyi tanzime başlardı. O vakitlerde alafranga sofra konaklarımızın ekserisinde meçhulattandı. Onun için evvela alelade 12 kişilik büyük değirmi, pirinç veya yaldızlı sini verilirdi. Bunun altı bacak denilen bir de iskemlesi vardı ki kurulunca üçü bir tarafta, diğer üçü öbür tarafta açılır, sini kımıldanmaz bir surette üzerine otururdu. Siniyle beraber bohça derununda örtüsü de verilir. Bu örtüler daima yuvarlak. Daha eskiden Bursa bezinden kalem işi işlemeliydi onlar. O devrin alafranga denilen birkaç konağında düz keten örtüler de gördümdü. Bu 12 kişilik sininin etrafına 12 tane de yine tekerlek yer şilteleri dizilir, her şilte hizasına karamürsel Bursa bezlerinden küçük küçük havlularla küçük tabaklar içinde ağız el silmeye mahsus sabunlu el bezleri konulurdu. İftariyelerin envai varsa da fazla zahit şeyler tekellüf olduğu için sade güzel olanı makbuldü. Peder merhum iftar tepsisinde biri yeşil, diğeri siyah olmak üzere mutlaka iki türlü zeytin bulundururdu ki, yeşili sirkeli, yağlı, siyahı top atılır atılmaz iftar edileceği cihetle sadeydi. Bunlardan mada yağlı, susamlı olmak üzere iki türlü simit, pastırma, sucuk, hınnap, ceviz, turunç, rende, erik reçelleri, hummaz şerbetleriyle hurma, bir de erbab-ı mezaka mahsus olarak maruf kaplarla beraber zemzem koydururdu. Vişne, çilek ve emsali reçeller her günlüktü. O zamanlar kırat pastırması makbuldü. Kaşıklar iki neviydi. Ucu mercanlı şimşir kaşık, bağ kaşık. Davetliler top atılır atılmaz iftar ederler, kalkıp akşam namazını kılarlardı. Evet, bizde böyleydi. Hatta tiryakiler yarımşar çubuk da çekerler, tekrar sofraya otururlardı. Elbette hatırınızdadır. Yemekte yaverle dilaver nöbetleşe hizmet ederlerdi. Biri sağım verir, öteki bu müddet zarfında su vesaire gibi sofra levazımını ikmal ederdi. Yemeklere gelince bu sahibi hanenin tanzim edeceği listeye tabidir. Fakat sade, kibarane olanı alel usul bir çorba, bir pastırmalı, sucuklu yumurta, bunları müteakip hindi veya tavuk, zamana göre bir sebze, bir pilav, bir börek, bir tatlı. Artık siz çorbanın, yumurtanın, hindi veya tavuğun, böreğin, tatlının nefasetini, envaını, sebzenin çeşidini istediğiniz kadar tahmin edin. Dört türlü çorba, iki üç türlü börek, sütlü, hamurlu tatlılarla kebaplar, emir dolmalar vesaire de ilave edebilirsiniz. Fakat bu sadelikteki letafeti bulamazsınız. Bir de iftariye tepsisinde en nefis turşularla çorbaya vesaireye ekmek için sergi baharatı kapları vardı. Billur veya Saksonya kaselerde bulunan turşularla hizmetkaran tepsiyi kaldırırlarken sofranın münasip mahaline koymayı unutmazlardı. Tağımdan kalkılınca ala yemen kahveleri, çubuklar verilirdi. Çubuk vermek de bir hünerdi. Hatta kahve, su, şerbet vermek de. Bunlar gayet nazik servislerden mağduttu. Top musahabeyi sofra başına nakletti. Badel iftar kahveleri içerken. Bey dedi ki, o günlerde, o gecelerde, konaklarda sahur bile verilirdi. Sahura kadar otururlar mıydı? Tabii. Nereye çıkacaksınız? Ya camiye ya mahalle kahvesine. Böyle tiyatrolar, sinemalar, oyun yerleri, kıraathaneler, gazinolar, cambazlar nerede? Teraviye kadar afaki sohbetler edilir. Şerbetler içilir. Badet teravih, gül sularıyla tatir edilerek, kokulanarak yine kahveler içilir. Yazsa dondurmalar yenir. Kışsa çay verilir. Musahabeler başlar. Ekseriya musiki şinasımızdan bir iki zat bulunturulur. Besteler, semahiler okunur, kasideler, mersiyeler okutulur. Bizde görmedim ama başka konaklarda gördüm, saz bulundurulurdu. Hatta çengi bile oynatılırdı. Sahur tertibatı da bu kadar mükellef miydi? Sahurun tekellüfü kendisindeydi, ekseriya yaz sahurlarında vaki olurdu. Sahur tertibatı daha sade fakat türlü türlü söğüşlere tevakkuf ederdi. Mesela elmasiye kutuları içinde jelatinle döktürülmüş bezelyeli havuçlu hindi parçaları, gerdan söğüşleri, makarna, başlıca üzüm hoşafı olmak üzere hemen hemen mutlaktı. Görülüyor ki et sahurlarda birinci mevkiyi işgal etmektedir. Harem iftarları da böyle miydi? Ha, hemen aynı. Yalnız Yaver'le Dilaver'in yerine mesela Nergis'le Dilfeza kaim olurdu. Bu iki halayık sofra hizmetine bakacakları için temizce giyinirler, kendi mevkilerine mahsus olan hotozlarını kurarlardı. Böyle gecelerin pek ziyade ihtişamkârane, mütekellifane olanları yok değildi. Fakat esas bundan ibaretti. Alafranga sofra enva-ı taamdan ziyade tertibat ve teferruata boğulduğu için debdebeli görünüyor. Filvaki debdebelidir de. Ben ne teravihi bekledim ne de sahuru. İkinci kahveden sonra veda ederek kös kös ikametgahıma geldim. Mübarek ayın gelmesi münasebetiyle yemeğe içmeye, gece uykularına, gündüz gezinmelerine, işe güce hatta görüşme ve konuşmaya ait alışkanlıklarımızda olan değişikliklerden söz ediliyor. Mide donluğu, sersemlik, durulan yerde uyuklama, tatlıya düşkünlük, açgözlülük, hiddet, asabiyet, pek çok varmış gibi para hesabım bilememezlik, kahveye, gazinoya çıkış, tiyatrolara devam, olağanüstü giderlere karşı boyun eğen haller, zaruretler, katlanmalar hemen bir beraberlik içinde konu oluyordu. Arkadaşlardan birisi gülümseyerek dedi ki, hakikat alışkanlık kadar kuvvetli bir sebep bulunamaz. Kadınlarımız, ah kimseyi gördüğünden yad etmesin dedikleri de ancak bunun bir açıklamasıdır. Her şeyin olduğu gibi bunun da iyi kötü cinsi vardır. Size kötü değilse de oldukça gülünç bir görünüşü hikaye edeceğim. 30 yıl var. Yeni damat olmuşum. Koca Mustafa Paşa'da oturuyorduk. İlk günlerde farkına vardım. Samatya'dan tutun da ta bizim semte kadar bir keleştir gidiyor. Keleş aşağı, keleş yukarı. Keleş, al şu bohçayı et yemez hamamına bırak. Keleş, al şu kağıdı defterhanede filan efendiye götür. Keleş, yarın bize geleceksin, tahta sileceksin. Keleş, yarın bizde çamaşır var, su taşıyacaksın. Keleş, bizim imamın küçük evine taşınıyoruz, lazımsın, unutma ha, gel. Keleş, bilirsin ya, hem ucuz hem kan kırmızı olacak. Ben gidiyorum, sen 10 tane karpuz al da eve bırakıver. Keleş, bizimkiler çarşıya gidecekler, beraber bulun. Velhasıl Keleş bütün bunların genel kahyasıydı. Vaktiyle cılk gelmişse de geçmiş. Fesinin üstüne ekseriya yampiri bir Yemeni sarar, samur kaşlı, iri gözlü, fakat simaca biraz cılızdı. Ceket giyinmiş, sırtına eskiden un beygircilerinin, bakkalın giydikleri iki taraflı bağlantıları kendinden çuvalı andırır beyaz bir zıpkın, onun altında ekseriya hardal çiçeği rengi bir mintan çeker, bacaklarına sıkma denilen bir şalvar yavrusu takar, kıpkırmızı kuşağı, ökçesi basık yemeninsiyle tuvaletini bitirirdi. İpallah, sivri külah, kimsesi yoktu. Hamamcının ahırı dedikleri yerde yatardı. Keleş ama temiz, titiz, namusluydu. Eline 1000 lira ver, istediğin yere yolla, hiç korkma. İstanbul'da nereyi tarif edersen onun için bulmamak olmaz. Kanaatkar, hoş meşrep olduğu için de sevimliydi. Fakat Keleş'in bir alışkanlığı, bir kusuru vardı. Bütün gün çalışıp çabaladığına, koşup yorulduğuna karşılık akşamüstü, altın oluk mu, gümüş tas mı, yoksa dış kalpakçı mı, her ne namdaysa ora gedikli meyhanelerinden birine oturacak, bir iki şişe çakacak, kafayı tüstüledi mi, yandaki, karşıdaki, köşedeki, velhasıl herhangi bir taraftaki balıkçı azmanlarından, civar kabadayılarından, tulumbacı azıllarından birine veya birkaçına laf atacak, okumayı da pek güzel bildiği için bir mani savurarak veya bir semai kırığı sallayarak, oturduğu yerden kalkarken destegah başında her akşam mı her akşam nasibi olan bir iki tokat şamar sille yiyecek, fesi yerlere düşüp keli görünecek, ondan sonra Samatya karakolu önünde yaşasın komiser diye narası gelecek, biraz daha yukarıladıktan sonra hacı kadındaki Etemhan'ın kahvesi önüne varır varmaz kahveciye hampir hampir diye şakır şakır oynayıp ihtiyarı kızdıracak. Bu durum Allah'ın gecesi beklenirdi. Günün birinde galiba ziyadece azıtmış, meyhane patırtılarıyla naraları sınırı aşmış olacak ki komiser zavallı Keleş'i bir daha Samatya ve Koca Mustafa Paşa civarına ayak basmamak üzere bölgesinden uzaklaştırmış. Oh, meyhaneler sakin. Kahveci Etem neşe içinde, taraf taraf sözler. Yahu şuraya başımızı dinlemeye geliyoruz. 3-5 ahbap dertleşeceğiz. Hınzır geldi, vakit yok ki. Mır be, evvelki akşam ne yapsa beğenirsin. Bizim Dalyan reisi gelmişti, yanında da oğlu Kapri. Seninki baksın baksın da, adam aman bu buna, kimle sık gezersin tutkun derler bu buna, küçüğümden mailim balıkçı mahbu buna diye ta gözünün içine bir mani kondurmasın mı? Hey artık reis de yoldan gelme, yutar mı ya? Yüzüme öyle dikkatli dikkatli baktı ki yer yarıldı, ben geçtim. Döndüm, ulan alacağın olsun keleş dedim. Sen misin diye başıma bir beyaz para fırlatıp da boz hakkını al üst tarafını ahbaba ısmarla demesin mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Kapıdan dışarıya çıkmışız. Etema nasılsın? Seninki komiser hiddetli hiddetli başını sallayarak, hele kurtulduk gittim komiserin eteğini öptüm. Nereden başıma çıktı? Güya başka kahveci yokmuş gibi her akşam burada. Hampir bire hampir. Fakat ne yapayım ki, kabahat onda değil bizim efendiler de. Yüz vere vere yüzsüz ettiler. Sürgünden bir akşam evveldi, çeşmeden su dolduruyordum. Haberim yoktu, usulca arkama gelmiş, olta takmış. Kahveye geliyorum, bir ateş hali midir gidiyor. Anladım, anladım ama tutamadım ki. Bir de kahveye geleyim ki sırtımda bir sıcaklık. Az kaldı tutuşuyordum. Yelek yanmış, mintana da geçmiş. İşte keleş böyle keleşti. Böyle olmakla beraber gidişi hepimize dokundu. 2-3 günden sonra Etema'ya bile acımaklık geldi. Çünkü o da her akşam yastığa doğru hampire alışmıştı. Keleş'in gözleri süzük, fesi çarpık, yemini çözük kahve önüne gelerek oynaya oynaya geçmeyişini adeta yadırgıyordu. Aradan 15 gün geçti, zavallıyı unutur gibi olduk. Bir akşam üzeriydi, trenden çıktım. Elimde öteberi vardı. Ağır ağır polis merkezine doğru geliyordum. Kalabalık görünce merak ettim, sokuldum. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Komiserin ayağına kapanmış, ağlıya ağlıya yalvarıyordu. Aman komiser efendi, verem alıp öleceğim. Ben buralara alışmışım, beni sürme. Nereye gittiysen sulu keleş diyerek kaçıştılar. Ne mani okuyabildim, ne geceleri kısmetlerim aldım. Etema gözümde tutuyor. Çoluğun çocuğunun başı için beni affet. Kimde can kalmıştı? Koştum kahveci Etema rica ederek o davacı ihtiyarı bile affettirmeye yolladım. Keleş kahvenin önüne geldiği zaman bir taraftan eliyle göğsünü sıvayarak sevinç ve neşesini bildiriyor, bir taraftan da göbek atarak kahveciye hampir, hampir, hampir, ha şöyle keyfim gelsin diyerek oynuyordu.